Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine yeni bir Oto gündemle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi programın açılışında sizlere lütfen YouTube kanalımızı beğenmenizi, bu videoyu beğenmenizi, eğer tabii biz daha önce seyrettiyseniz ve hep gelip de bir şekilde seyrediyorsanız beğenmenizi, yorum yapmanızı, işte emoji atmanızı, YouTube'un o sevdiği, kanalların sevdiği olay var ya, onları yapmanızı rica ediyoruz. Ve hemen Oto gündemde bu haftanın otomotiv sektöründeki, otomotiv endüstrisindeki gündemine geçmek üzere sevgili Barış'a dönüyorum. Barış'ım, nasılsın, iyi misin?
İyiyim, teşekkür ederim abi. Seni sormalı.
Sağ ol, teşekkür ederim. Sizin gibi genç kardeşlerimle enerji bulduğumu herhalde hissediyorsundur, görüyorsundur diye düşünüyorum.
Hemen daha ilerlesin maşallah.
yok hayır. Lütfen rica ediyorum, öyle değil. Gerçekten o karşılıklı. Var mı bu hafta bir şeyler, böyle bir güzel haberler? Çin'den olmayan, zam olmayan, ondan sonra işte ve Türkiye'den olan.
Bu hafta zam yok ama Türkiye güzel pazarını ilgilendiren iki haberimiz var. Onun dışında Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden haberlerimiz var. Böyle ortaya karışık güzel haberler derledik bu hafta.
Peki o zaman senden hemen ilk haberimizi alalım istersen ve böylece başlayalım, bu haftaki gündemimizi dinleyelim. Neler olduğunu heyecanla bekliyorum çünkü dedin ki zam yok. Bu benim için güzel bir haber.
Evet. İlk etapta şöyle Türkiye pazarını ilgilendiren bir haberle başlıyoruz. Biliyorsun 3008 ve elektrikli versiyonu E3008 geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Tepeden tırnağa bir değişim yaşanmıştı 3008 modelinde. Özellikle fastback gövde tipine sahip bir araçla karşılaşmıştık. Bu dikkat çekici otomobil artık yaz aylarında Türkiye pazarına gelecek. Hem 3008 hem de elektrikli 3008 versiyonuyla beraber yaz aylarında Türkiye'de olacak. Şu an için hangi ayda olduğu tam olarak belli değil. O yüzden hani yaz aylarında diye böyle bir tarih aralığı verilmiş ama tabii ki yaza da az kaldı. Bahar aylarına girmiş bulunuyoruz an itibariyle. Şöyle detayları nedir peki bunun? Biliyorsun 3008 işte içten yanmalı motorlu devam ederken E3008 %100 elektrikli motorlarla geliyor. Türkiye'ye peki ilk etapta nasıl gelecek? 3008 Türkiye'ye 5.6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 48 volt hafif hibrit versiyonuna gelecek. 136 beygir güç sunan. Aslına baktığımızda bu versiyona, bu motora 3008'den önce Stellantis'in Türkiye'de de satılan diğer modellerinden aşinayız. İşte Citroen'lere geldi, en son C4 ve C4X'e geldi. Ondan önce 3008'e geldi, C5 Aircross'a geldi. 3008 yani yenilenen yeni nesil 3008 de bu motorla birlikte gelecek. Bunun dışında E3008 ise 210 beygir güç üreten ve 510 kilometre civarında, 525 yanılmıyorsam 525 kilometre civarında bir menzil sunan giriş versiyonu ile Türkiye pazarına gelecek yaz ayları itibariyle. Tabii ki diğer versiyon da gelecek E3008'in. O diğer versiyonda da neler sunuyor? 230 beygir güç sunan bir elektrik motoru var ve tabii ki bunda menzil büyük batarya sayesinde çok daha uzuyor. 700 kilometreye kadar bir menzil sunacak bize ama bunlar 2025 yılında aileye dahil olacak.
2025 peki, onu bekliyoruz. Evet. Ama yani yavaş yavaş bugün de ben daha zannediyorum hızlıca o etki yansıdı ki hemen ben bugünden itibaren görmeye başladım. Arabayı paylaşanlar olmaya başlamış, işte şusu var busu var falan filan diye. Dikkat çekmiş anlaşılan araba.
Evet ya, çok dikkat çekici. Tasarımı beğenenler var, beğenmeyenler var. Bu çok normal çünkü hani 3008 şu ana kadar normal bir SUV gövde tipine sahipti. Hani herhangi bir işte kupe benzeri ya da şu anda markanın adlandırdığı gibi fastback silüete sahip değildi. Yeni nesilde kökten bir değişim oldu. Şöyle sadece tek eleştirim, ben arka kısmını hani biraz acaba gözüm alışmadı gibi oldu. Arka kısmı biraz daha hani böyle fastback tasarım yaparken bagaj hacminden de çok feragat etmeyelim derken ki marka bunun altını çiziyor. Bagaj hacminden hiçbir şekilde mevcut 3008'e göre bir feragat edilmemiş. Tabii ki bunu da yapmaya çalışırlarken işte biraz daha bu bagaj kapağını yüksek tutmaya çalışmışlar. Ama orada hafif böyle bu modele göre iğreti duran bir tasarıma geçiş yapılmış. Ama onun dışında önü olsun, yandan görünümü olsun, profilden görünümü olsun çok güzel bir araç. Bakalım tasarım tarafında nasıl eleştirilerle karşılaşacak diyelim.
Bakalım görelim bakalım ne diyecekler. Evet, var mıdır burada zaten bunu biz anlatmıştık. Yani sen anlatmıştın daha önceki bölümlerimizde. O yüzden burada vakit kaybetmeyip diğer bir sonraki habere geçebiliriz ama hani görmediğimiz fotoğraf var mı diye bakıyorum ben.
Yani böyle sadece şunu diyebilirim.
Lütfen.
Zaten iç mekandaki en büyük değişimlerden birisi de yeni iCockpit tasarımı olacak Peugeot'un. Hani burada bitişik ekranlara sahip konsolun tam üst tarafına konumlandırılan, yanda iToggle adı verilen böyle kısa yolların bulunduğu, dokunmatik kontrollerin olduğu bir yenilenen yeni nesil iCockpit'e geçiş yapılacak. Ama onun dışında tabii ki şu da merak edilebilir. 210 beygir güç üreten, 230 beygir güç üreten versiyonlar diyoruz ama burada yanılmıyorsam 210 beygir güç üreten versiyon kilovata göre hesapladığımızda 157 kilovat, 230'luk ise 170 kilovatlık bir güç sunuyor bize. Burada vergilendirmesi nasıl olacak? Hani 160 kilovatın altında %10 veya %40'lık bir ÖTV dilimine girebiliyor fiyatına göre, matrağına göre. Ama %160 kilovatın üstüne çıktığında tabii ki %60'lık dilime giriyor. Bu nedenle 2025'te gelecek olan 170 kilovatlık versiyon doğrudan %60'lık dilime girecek. Tabii ki o zamana kadar bir değişiklik olmazsa.
İnşallah.
Ama 157 kilovat güç üreten versiyon muhtemelen %40'lık ÖTV diliminde olacaktır.
Yani şeyi görmedik şimdiye dek vergi konusunda geriye doğru bir adım görmedik. Yani ya biz bu ÖTV'yi yaptık ama tamam işte artık bundan sonra bu özel tüketim vergisini almayalım gibi bir şey görmedik. Veya işte artık bundan sonra buradan şunu şunu alıyoruz ama artık bunun yerine şu kadar daha düşürdük, daha düşüğünü alıyoruz demeyecekleri için o zamana kadar Peugeot başka bir gelişme göstermezse tam olarak bu değerlerden alacağız ama Peugeot kendini geliştirip de daha düşük bir güçle daha fazlasını verebilir. Yani daha düşük bir değerle daha fazlasını sunabilirse veya sanki öyle değilmiş gibi öyle yaparsa belki o zaman biz de şirinleri görebiliriz diyerek ben bu durumu özetleyeceğim. Daha fazlasını söylemeyeceğim. Yoksa öbür türlü hayaller hani hayaller gerçekler var ya öyle olacak diye tahmin ediyorum. Peki teşekkür ediyorum. Bu haberi geçelim. Şimdi aslında senin de yarın da biz bu çekimi bu hafta biraz erken yapıyoruz. Senin de yarın aslında gideceğin etkinlikle ilgili bir habere geçiyoruz. Benim de heyecanla beklediğim bir konu. Bizim yaşımızdakilerin biraz daha bildiği bir konu belki de o yüzden bilemiyorum onu. Alpin'i bilenler diyerek de demiş oldum. Evet buyursunlar bakalım Alpin'le ilgili ne anlatacaksın sevgili Barış'cığım.
Evet Renault grubu tabii ki OYAK işte Renault Mayıs Türkiye tarafındaki iş ortaklarıyla beraber Türkiye yatırımlarını son zamanlarda arttırdı biliyorsun. Hatta Renault işte Duster'da Dacia markasından çıkıp Renault markasıyla Türkiye'de üretilmeye başlanacak. Bunun için 400 milyon euroluk yatırım yapıldı ama tabii ki bu gelişmeler bir yana olsun. Mayıs Türkiye'deki marka sayısını arttırmaya gitti ve işte Renault ve Dacia markalarından sonra spor otomobil markası Alpine'in de Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Daha doğrusu lansmanı gerçekleştirecek. Biz yarın lansmana gideceğiz. Bursa'da düzenlenen lansmana ama fiyatları bugünden açıklandı. Tabii ki Alpine'i bilenler mutlaka vardır. İşte buradan bir yarış otomobilleriyle bilen vardır. Köklü bir geçmişe sahip 1955 yılına dayanıyor. Şu anda da A110 ismi verilen spor otomobil modeliyle Türkiye'de satışa sunulacak durumda. Fiyatlar nedir? Şöyle bir bakalım hemen. Fiyatlar çok merak ediyorum.
Alpine'i evet ben hemen not olarak da, Alpine bir taraftan da yani Renault'un Formula 1'deki de aslında bir nevi yarış markası aynı zamanda Alpine takımı var. Bir taraftan da tabii bu da var. Ben şunu hemen sorsam olur mu fiyatlara geçmeden? Başka bir araç yok sadece bu model mi var Türkiye'de yoksa dünyada başka modeller var mı? Türkiye'de bu model mi var sadece?
Şu anda A110 modeli var. Türkiye'ye de A110 modeli geliyor. A110, 3 farklı güzel. Versiyonu var bunun. GT ve S olmak üzere. Yani standart Alpine A110, A110 GT ve A110 S olmak üzere 3 farklı versiyon var. Bunların 3'ü de Türkiye pazarına gelmiş durumda şu anda. Fiyatlar da standart versiyon için 5 milyon 900 bin TL seviyesinden başlayıp A110 GT versiyonuyla 6 milyon 800 A110 S versiyonuyla yani en tepedeki versiyonla 7 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Yani 6 milyonla 7 milyon TL arasında olduğunu söylemek mümkün ortalama.
O zaman şöyle diyelim. Sen tabii biz burada gösteriyoruz bunları ama sen bunları yarın deneyimleyeceksin bu aracı ve bir taraftan da inceleme şansı bulacaksın. Ne diyeceğiz? Haftaya ya daha sonraki haftalarda belki de haftaya da olabilir belli olmaz. Sevgili Mustafa'ya da Bizim kamera kameraman ve montajdaki, kurgudaki arkadaşlarımız Tunahan, Alaz, hepsine teşekkürler. Belki de bakarsınız bu hafta yetiştirir. Yani öyle bir şey de olabilir. Sen gidersin, gelirsin. Biz de izleriz keyifle. O yüzden evet, bekliyoruz heyecanla. Daha fazla detayı o videoya saklayalım. Zaten sen de orada bir başka video, başka bilgileri de alacaksın kendilerinden. Ben doğrusu aracın tabii ki böyle baktığımda şu Alpin mavisi diyeyim buna. Bunu daha çok sevdim ki takım da, bu arada F1 takım da zaten bu rengi kullanıyor. Bu daha bir hoşuma gitti buradaki. İşte böyle, sanki böyle baktığımda şey hissediyorum. Yani belki de eski Alpin onun havasını yansıttıklarını hissediyorum. O yüzden senden hani o konuyla ilgili belki bilgi gelecektir diyerekten bunu hiç uzatmadan bir sonraki haber için uzuyorum. Bunu geçiyorum. Bir sonraki haberimiz Çin'den, hani olmazsa olmaz, programlarımızın olmazsa olmazı dediğimiz Çin'den geliyor. BYD tarafına bir uzuyoruz. Ne var BYD tarafındaki haberde sevgili Barış?
Şimdi dediğin gibi abi, elektrikli otomobil denince Çin'den bahsetmek, Çin'den bahsetmemek mümkün olmuyor. Çünkü sürekli bir yeni modelle karşımıza çıkıyorlar. Yepyeni modeller çıkarıyorlar veya var olanları güncelliyorlar. Tabii ki BYD'yi Türkiye pazarından artık yakından tanıyoruz. Atto 3 modeliyle birlikte Türkiye pazarına geldi. 2024'te de yeni elektrikli modellerini getirecekti ama işte Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik bu kısıtlamanın ardından yeni modellere biraz ket vuruldu. Ardından işte CLU adı verilen plug-in hibritin getirilmesine karar verildi gibi şöyle kısa bir özet geçmiş olayım. BYD'nin en ucuz versiyonu var. Seagull ismi verilen böyle küçük şehir içi mobiliteye odaklanan, hani hem motor gücü olsun hem menzili olsun şehir içine, şehir içi kullanıma yönelik bir elektrikli otomobilden bahsediyoruz. 2024 yılında bu otomobil yenilendi. Bu arada şunu da söyleyeyim, bazen Seagull olarak isimlendiriliyor. Bazı pazarlarda ise bundan bir büyük model var, Dolphin. Bazı pazarlarda bu model Dolphin Mini olarak adlandırılıyor. Yani onun bir küçük versiyonu gibi görülmesi açısından. Şimdi 2024 yılında tabii ki biraz daha yenilendi. Ama şöyle bir detay var, işte Çinliler neden rekabet edilemiyor onlarla kısmını burada karşımıza çıkıyor. BYD ve diğer markalar 2024 yılında modellerini yeniliyor ve satış fiyatları 2023'teki versiyonlarına göre daha düşük oluyor. Seagull'da da mesela böyle bir durum var. Mesela 2023'teki çıkış fiyatına göre Seagull'ın fiyatı %5 daha ucuz ve güncel kurla $9,700 başlıyor bu otomobilin fiyatı. İşte hani Avrupalılar Çinlilerle rekabet edemiyor. İşte bu yüzden hani farklı, evet, söylentiler çıktı. Şu anda içten yanmalı motorları biraz daha uzatabilir miyiz acaba? İşte elektrikleri biraz daha yavaşlatabilir miyiz gibi adımlar atılıyor. Hani bu Çinlilerle rekabet açısından gerçekten bunu net bir şekilde bunlar ortaya koyuyor. Çünkü eskisine göre %5 daha ucuz olması ne demek? Karşıdaki insanlar bununla rekabet, evet, edememesi anlamına geliyor. Çünkü bizim için en azından Türkiye pazarında model yılı, yani hiçbir yenilik olmadan model yılı atlasa bile otomobilin fiyatının artması demek anlamına geliyor. Böyle değişiklikler Çin'den görmek bizleri şaşırtıyor açıkçası. Bu arada BYD'nin sadece bu model değil, yenilediği tüm modeller eskisine göre daha ucuz. Onu da belirtmiş olalım. Seagull'a hemen dönüş yapayım. Güncel kurla 9.700, yani $10,000 bile değil bu otomobilin fiyatı. Gerçekten insan kıskanmadan edemiyor. Onu baştan söyleyeyim. Honor Edition adı verilen böyle bir giriş versiyonu var. Bu versiyonun fiyatı $9,700. Neler sunuyor bize? Tabii ki Çin'de geçerli olan normlara göre 305 km ile 405 km arasında bir menzil sunuyor. Tabii ki bunlar iki farklı bataryayla oluyor. Bir tanesi batarya 30 kWh kapasiteye sahipken diğeri yaklaşık 40 kWh'lik. Tabii ki bu bataryada ne kullanılıyor? BYD'nin bilindik bıçak tipi bataryaları, lityum demir fosfat kimyasına sahip bataryaları kullanıyor. Bu bataryalar %30'dan %80'e 30 dakika içerisinde çıkabiliyor. Aracın motor gücüne şehir içi kullanıma odaklandığını söylemiştim zaten. 75 beygirlik bir motoru var. 3 farklı donanım seviyesi var ve bu donanım seviyelerin en yüksek fiyatı $12,000'a kadar çıkıyor. Böyle güzel bir otomobil. Türkiye'ye de gelir umarım en azından ilerleyen yıllarda. Bu tabii ki düzenlemenin detayları netleşir. Markalar ne yapıp ne yapmayacağına karar verebilir. Umarım Türkiye pazarında da görürüz.
Çok güzel anlattım bence. Bir de düşünüyorum. Biz geçen gün bahsettiğimiz gene Çinli şu hani şeklini şemali de sevmiştik. SUV vardı. Kaç bin dolar demiştik ona? 13 bin dolar mı demiştik
15
de?
bin dolar demiştik.
15 bin dolar demiştik ona, değil mi?
Aykar 03'ü
Aykar.
diyorsun
Bravo.
sanırım Chery'nin.
Bravo, bravo. Chery'nin Aykar'ı yani Aykar da böyle enteresan. Bu da
Evet.
şimdi diyorsun 9 bin dolar. İlginç yani. Tabii işte bize böyle gelmiyor haliyle de.
Tabii ki. İlave vergimiz de var.
Anladım.
Son gelen
İlave vergimiz var.
düzenlemenin öncesinde tabii ki Çinli
İlave
elektrikli
vergi.
otomobillere ilave gümrük vergimiz de var bizim.
Yani biz tabii orada erken davrandık ama tabii diğerleri de bunu yapacak belki ya da bir şey yapacaklar. Çünkü artık böyle bir nevi sanki aşikara dövmüş bir olay var. Ya Çin aldı başını gidiyor biz bunu frenleyelim diye yani konuştuk geçen hafta zaten.
Evet.
Yani frenleyelim diye artık her şey çıkmaya başladı. Yani ülke bazında konuşmalar çıkmaya başladı. O yüzden zannediyorum ya Çin böyle eğer bu ne diyelim dünya çapında çünkü ABD ve AB birlikte hareket edip de durdurmazsa Çin'i durduramazsa ya da makul yollarla o zaman çok ciddi bir dominant hale çok dominant hale gelecek. O yüzden de sonradan da onu çevirmek çok zor. Yani işte burada konuştuk gene Çin yani Japonya örneği var biraz benziyor da. Japonya'da çünkü vaktinde böyle işte önce taklit arabalarla başlayıp sonra arabaların iyisini üretmeye başlayınca bu sefer de pazarların hakimi olmaya başlıyor. Burada da bunu görüyoruz. Yani bunu ama tabii Çin olunca sorun. Çünkü Çin, Japonya dediğin sonuçta işte bugün baktığın zaman Amerika ile müttefik işte ya da AB ile derdi olmayan bir ülke. Ama Çin dediğin zaman her şey değişiyor. Çin bir dakika olmaz diye. Orada da biz gol yiyor oluyoruz tabii bir taraftan. Çünkü tüketici de bu senin söylediğin gibi yeni bir otomobil çıkartıyorsun daha ucuza satıyorsun. Olacak iş değil ki bu yani. Hani şey işte diyorsun ki iPhone 14'üm var 15 çıktı daha ucuz. Yani
Evet.
buna benziyor.
Çünkü rekabet çok sıkı. Çin pazarında
Çok yani.
gerçekten çok marka var, çok fazla elektrikli otomobil var ve yoğun bir rekabet söz konusu. O yüzden markalarda biraz daha tabii ki her zaman diyoruz ya hani Türkiye pazarında da yeni markalar gelsin, rekabet oluşsun, hani
Evet.
fiyatlar biraz daha düşsün
Tabii.
diyoruz ya işte Çin'de bu durum söz konusu. Hep fiyatlar böyle aşağı çekiliyor rekabetten dolayı.
Ah ah ah böyle bizim özlediğimiz şeylerden bahsediyorsun sen. Ben de böyle iyice hazır gripken de daha da sesimi de şey. Ah evlat hep böyle. Yani hep bizim görmediğimiz şeyler kardeşim bunlar ya. Bu nasıl iş? Neyse tamam hadi canımız sıkma bizim. Başka güzel bir araba marva bir şey göster bize kardeşim. Yeni bir Wuling Bingo var şurada. Bize biraz ondan bahset. Madem de
Evet, istersen
moralimiz yerine
Çinli'den yeni
gelsin.
bir Çinli'ye geçelim. Yani
Heh tamam
Çin
daha çok boz
pazarından
moralim tamam.
çıkmadan
Tamam
devam
bu
edelim.
gel. Hadi söyle bakalım neymiş bu Allah aşkına onu da söyle oradan da bir moralimiz bozulsun buyur.
Şimdi Çin'de az önce de belirttiğim gibi işte Seagal olsun, bu haberimizde olan Bingo Plus olsun.
Çok özür
Çin
dilerim. Çok
pazarında
özür dilerim.
tabii ki.
Sözünü kesiyorum. Seagull da bu arada ben sen Seagull deyince zannettim ki Mercedes'in şu martı kanat meşhur efsane arabası var ya. Yani o da işte Gullwing tabii o da.
Evet.
Sen Seagull deyince aklıma geldi ki herhalde bir sonraki fotoğrafı gösterince o çıkacak falan bekliyorum yani öyle bir şey. Hani adamlar Çinliler de öyle düşünmüş. İnsanın aklına o gelsin. Biz de böyle çok güzel kanatlı bir araba yaptık falan filan derler diye. Kapıları kanat şeklinde açılır bir araba yaptık falan derler diye düşünüyorum. Baktım ki sen şey diyorsun böyle şirin minik deyince dedim ki ha bir dakika ya bu Seagull öyle bir şey değil herhalde yani. Diğeri Gullwing bu Seagull. İkisi de martıdan geliyor bu arada. Yani birisi deniz martısı birisi martı kanat anlamına gelen. Ama meğersem diğeri böyle şirin tatlı yavru bir martıymış. Mercedes'inki öyle değil. Onu da söyleyeyim. Dedin. Bir tanesi de bu arada dediğin gibi aynısı da benziyor. Evet yani Gullwing'e de Seagull'a benzeyen bir araçta görüyorum zaten. Şimdi tekrar rica ediyorum. Teşekkür ederim anlayışın için. Ve seyircilere de göstereyim
Şimdi
ki onlar da görsünler.
sen bunu söylemişken ben de hemen şunu iliştireyim aklıma gelmişken neden işte hani BYD bu isimleri veriyor diye merak edenler olacaktır belki. Hemen şu bilgiyi sıkıştırayım. BYD plug-in hibrit araçlarına böyle Destroyer serisi var. Mesela savaş gemilerinin isimlerini veriyor bazı plug-in hibritlerine. %100 elektriklerine ise böyle okyanustan esinlenen isimler veriyor. İşte Seagull, Seal ki Türkiye'ye gelecekti bu 2024 yılında. Seal ismi veriyor. Dolphin gibi isimler veriyor. Bunlar hep okyanus serisi araçlar olarak geçiyor. Bu da böyle kısa bir bilgi olsun.
Süpersin. Gerçekten bu detaylar önemli. Senin ne kadar detaylara dikkat ettiğini de gösteren iyi bir açıklama oldu. Teşekkür ediyorum. Şimdi peki o zaman gelelim Wuling.
Bir başka Çinli.
Bir başka Çinli. Sanki yani hiç yoktu. Birbirlerini yiyecekler bu adamlar zaten sonunda. Yani o kadar rekabet ediyorlar. Fiyat ucuzlatıyorlar falan, düşürüyorlar. Olacak iş değil. Ama tabii devlet de ikisi birlikte çalışınca bu işler böyle güzel yürüyor anladığım kadarıyla. Evet. Ben seyrederken, seni dinlerken lütfen buyursunlar. Sözünüzü keseyim artık. Yeter. Millet bıkacak benden. Evet.
Estağfurullah. Bingo modelinin olduğundan bahsetmiştim zaten Wuling'in ve güzel, sevilen, satılan bir model. Şimdi Bingo Plus Bingo Plus modeliyle karşımıza çıkıyor. Şimdi Plus takısının eklenmesi Bingo'nun yeni bir versiyonu olarak düşünülebilir ama baktığımız zaman otomobilin yepyeni bir araç olduğunu söylüyoruz burada. Artık marka şunu düşünmüş olabilir: Bingo zaten bilinen ve hani satılan bir model. Biz yeni modele başka bir isim vermekten ziyade bu bilinen isimden Bingo Plus olarak devam edelim diye düşünmüş olabilir burada. Onun mevcut başarısından faydalanmak adına. Plus tabii ki burada neyi ifade ediyor? Bu otomobilin Bingo'ya göre daha büyük bir gövdeye sahip olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Hemen detayları da verelim burada. Nedir bunlar? İşte 4090 mm uzunluğa, 2610 mm aks mesafesine sahip. Bu ne oluyor? Bingo'ya göre 14 santim daha uzun ve 5 santim daha uzun aks mesafesine sahip olduğunu gösteriyor. Genişliği de 1720 mm yani Bingo'ya göre biraz daha fazla, uzunluk kadar olmasa da biraz daha olmuş. Tek düşen tarafı yükseklik tarafında olmuş. O da 5 milimetrelik bir düşüş olmuş. Hani çok da böyle gözle görülür, kullanıma yansıyacak çok büyük bir değişim olduğunu söyleyemeyiz burada. Tasarımı da biraz daha farklı. İşte standart Bingo'da daha yumuşak hatlar karşımıza çıkarken Bingo Plus'ta biraz daha böyle hafif sert çizgilere geçiş yapılmış. O yuvarlak hatlar korunmuş ama tabii ki farlar da tamamen değişmiş burada. Ötekine göre daha L şekilli farlara geçiş yapılmış. Gündüz ledleri ince bir çizgi şeklinde farların içerisine entegre edilmiş ve tamponda daha sportif bir görünüm sunması açısından kenarlarda dikey hava girişlerine yer verilmiş. Böyle tasarımsal farklılıklar var. Tabii ki yan tarafta neler var? Yüksek omuz çizgisi karşımıza çıkıyor. Yeni tasarım jantlar, 5 kollu jant tasarımı var. Arkada da Bingo'da daha böyle yuvarlak stoplar karşımıza çıkarken Bingo Plus'ta düz biçimde yatay konumlandırılmış LED stoplar böyle göze çarpıyor. Bunlar tabii ki iki modelin tasarımsal farklılıkları arasında. Teknik detaylar nedir? Baktığımız zaman teknik detaylara, bu araçta yine az önce söylediğim gibi Seagull gibi böyle şehir içi kullanıma odaklanan bir otomobil. 75 kW maksimum güç ve 180 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motorumuz var. Su soğutmalı motordan güç alıyor bu araç. 0-100 verisi verilmemiş burada. Zaten o motorun çok güçlü olmadığını görüyoruz. Şehir içi kullanım odaklanıyor. 0-50 km/saat verisi verilmiş ve bu da hızlanması 3.7 saniye sürüyor. Menzili de Çin'de geçerli olan normlara göre 401 km ile 510 km arasında değişiyor. İki farklı batarya sunuluyor burada da. Aracın enerji tüketimi de 100 km'de 9.5 kWh olarak verilmiş ki hani böyle bir otomobil için bu değer gayet normal. Yine fiyatlara geldik. Fiyatlar böyle Çinlilerden konuştuğumuz zaman benim en sevmediğim taraf oluyor. Bu otomobil aslına baktığımızda Seagull'dan biraz daha pahalı. Nedir? Güncel kurla 12.500 dolarlık bir başlangıç fiyatı var ve en üst versiyonda 13.700 dolara kadar çıkıyor diyebiliriz. Fiyatlar da bu şekilde.
Evet, anlaşılan o ki yine tabii bizim moralimizi bozdun sevgili Barış'cığım. Çin'den verdiğim bu güzel haberlerle yine anladık ki biz yine Türkiye'de bunları bekleyeceğiz. Ve hani tabii ki bekleyeceğiz derken fiyat olarak bekleyeceğiz diyorum yani. Yeni araba, daha düşük fiyat, daha çok özellik ama tabii ki bekleyeceğiz yani, öyle görünüyor. Yani zaten göremezsek de şundan göremeyeceğiz. Çinlilere iyice böyle dalanacaklar, iyice işte herkes kapısını kapatacak. O yüzden görmeyeceğiz. Zaten çünkü diğerlerinin işte bir nevi tekeli değil de işte Çin harici bir otomotiv endüstrisi fiyattan nasibini almayacak belki de. O yüzden de görmeyeceğiz ama burada tabii işte rekabet her zaman bu yüzden çok iyi. Yani içerideki rekabetin bile fiyata ne kadar yansıdığını ve hani geliştirme hızının nasıl arttığını görüyoruz ama işte maalesef bizde böyle olmuyor. Tabii geliştirme derken yani bizim içeride bu işler pahalı da o yüzden otomotiv endüstrisinde Türkler bir şey geliştiremiyor demiyorum. Ondan bahsetmiyorum. Normalde yani geliştirme sürecini tetikleyen şeyler bunlar ortaya çok çıkıyor. Fiyatı bile düşürüyor diye aslında söylüyorum. Diğerleri biraz daha böyle bir kendi içlerindeki ne diyelim ona konsorsiyum oluşturdukları için zaten birbirinin ayaklarına çok da hani basıyorlar ama bu belki de bu alanda çok basmıyorlar. Bunu zaten aslında şeyde evet. de gördük. Pandemideki üretim süreçleri kısıldığında birbirlerinin ayaklarına çok basmadılar. Yani her biri getirmedi falan gibi bir şeyler. Neyse. Peki tamam. Başka moral bozmayacağım. Bu sefer biraz şöyle Amerika yakasına gidiyorum. Amerika'ya geçiyorum. Bu tabii Amerika diyeceğim ama tabii bu aslında PSA'nın bir ürünü yani. Değil mi?
Evet.
Evet. Bir gösterelim şu güzelliği. Bir muscle car görelim de bir rahatlayalım şöyle. Gerçekten
çok artık sevdiğim. Hala muscle car mı acaba dedirten bir haber aslında.
Öyle mi? Şaka yapıyorsun. Üzeceksin bizi. Ah be. Yapma be. Hiç olur mu şimdi bu ya?
Yani şimdi geçen bölümlerde de seninle bir konuşmuştuk. Amerikan kası muscle car dediğimizde böyle hani homurtulu V8 motorlar falan aklımıza gelirdi. Tabii ki V8 motor deyince işte Hellcat versiyonu böyle Dodge evet. Charger'ın homurtulu, yüksek güçlü, 700 beygirlere varan güce sahip böyle performanslı evet. versiyonları.
O adı gibi ya. Yani cehennem kaplanı yani. Hani açıyorsun cehennem kaplanı homurduyor falan öyle bir şeydi. Şimdi evet. sen söylerken düşün şimdi anladım. Jeton ben izlerken düştü. Yani senin sözlerin de görsele bakınca jeton düştü. Öndeki full led'i gördüm böyle gidiyor. Radyatör şey yok. Izgaraya gidecek bir hava yolu ızgara panjur yok.
Öndeki full led her şeyi belli ediyor değil mi? Yenilendi. Ya. Öndeki full led'i görünce ya bu arabada bir şey var diyorsun ya. Gerçekten.
Ya bir an hani baltayı falan görünce dedim acaba falan dedim. Yani peki anlat ne yapalım ne ya? Alışacağız bunlara da alışacağız yapacak bir şey yok peki.
Ya tabii ki güzel bir haber sadece %100 elektrikli versiyonu yok. Dodge doğrudan ya da Stellantis grubu diyelim onun sahibi.
Evet.
Doğrudan böyle bir adım atmak istememiş. İçten yanmalı motorlu versiyonu da var yeni nesilde en azından ama tabii ki ne yok V8 motor yok 8 silindirli motor yok sadece içten yanmalı olarak 6 silindirli. Six-pack olarak adlandırılan böyle güzel de bir gönderme yapmışlar isim olarak. 6 silindirli motorlarla yola devam edecek içten yanmalı tarafta. Nedir bunlar? 3.0 litre çift turbolu düz 6 silindirli motor. 2 farklı versiyonu var. 420 beygir ve 550 beygir olmak üzere 2 farklı güç çıkışına sahip. 2 versiyonda da 4 tekerlekten çekiş özelliği en azından standart olarak karşımıza çıkacak. Tabii ki burada asıl haber acaba hala muscle car mı dediğimiz taraf işte %100 elektrikli araçta karşımıza çıkıyor. O six pack olarak adlandırılırken %100 elektrikli olan da Daytona olarak adlandırılıyor ve iki farklı versiyonu var. RT giriş versiyonu üst tarafta skat pack adı verilen farklı bir versiyon karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunların nesi farklı, güç çıkışları farklı, sundukları performanslar farklı. Güçlü seçenek olan da işte silikon karbür inverter kullanan kalıcı mıknatıslı senkron motor oldukça güçlü bir motor karşımıza çıkıyor. İki tane motor var tabii ki bunlarda da dört tekerlekten çekiş standart en azından böyle hani muscle car algısını devam ettirsin. Bu algıyı yıkmasın diye iki motor toplamda 630 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor. Baktığımız zaman aslında bu Hellcat dediğimiz 700 küsür beygirlik versiyonlara performansları yaklaşıyor ve elektrikli motorlar aslında ilk kalkış anından itibaren maksimum değerleri verdiği için aslında baktığımızda performanslı sunulması açısından güçleri de oldukça yüksek tutmuşlar. Bunu net olarak söylemek mümkün ama işte muscle car algısı biraz daha farklı burada. Hani güçten ziyade daha farklı algılar söz konusu. O yüzden bu durumu, bu elektriğe geçişi beğenmeyenler olabilir. En azından Amerikan araçlarını sevenler arasında. Tabii ki 630 beygir güç dedim ama burada 15 saniyelik bir boost özelliğinden, power shot adı verilen bir boost özelliğinden söz etmek istiyorum. Bu da ne sağlıyor? 15 saniyelik.
İsimler çok güzelmiş. İsimler evet, çok güzelmiş güzel bu arada. Bütün hepsini çok güzel seçmişler. Doğru. Doğru. Tebrik ederim. Evet, sözünü kestim pardon.
Estağfurullah. 15 saniyeliğine bu mod gücü, maksimum gücü 670 beygire kadar çıkarıyor. Tabii ki dediğim gibi bu Hellcat'in gücüne 707 beygirlik gücüne aslında biraz daha yaklaştırıyor. Hemen baktığım zaman bu aracın diğer verilerine baktığımda neler görüyorum? 2648 kilogram ağırlığa sahip olduğunu görüyorum. Çok aslında ağır bir araç. Yani neden? Bataryası büyük. İki tane motor var. Farklı sistemler var. 2648 kilogram az bir şey değil yani. Baktığım zaman neye benzer? Kia'nın EV9 isimli 7 kişilik bir elektrikli SUV modeli var. Konuşmuştuk bunu her zaman seninle hatırlıyorsan. O aracın ağırlığına benzer. Yani burada 7 kişilik bir SUV'den söz ediyoruz. Bu ise spor otomobili aslında ama ağırlığının oldukça yüksek olduğunu karşılaştırma açısından en azından bu şekilde gösterebilirim. Ama buna rağmen 0-100 hızlanmasını Power Boost özelliğiyle beraber 3.3 saniyede tamamlamayı da başarıyor. Bu da gayet güzel bir şey olmuş. Karşılaştırma açısından en azından şunu söyleyeyim. Tesla'nın performanslı Model S Plaid modeli var biliyorsun. O mesela 0-100 hızlanmasını 2.4 saniyede tamamlıyor. Tabii ki sevilmeyecek bir diğer özellik tabii ki son hızının kısıtlanmış olması. 215 km/saat ile kısıtlanmış. Tabii ki bu elektrikli otomobillerde menzil kaygısı nedeniyle limitör olduğunu biliyoruz. Farklı bir durum söz konusu olmuyor burada. RT versiyonu var demiştim giriş seviyesinde. Az önce daha performanslı olan taraftan giriş yaptım ama şöyle biraz daha düşük olana geçiş yapalım. En azından giriş seviyesinde de çift motor mevcut. Dört tekerlekten çekiş sunuluyor ama burada güç 456 beygire kadar düşüyor. Bunda da power shot özelliği var. Onda da 496 beygire kadar yükseliyor. Tabii ki 0-100 hızlanması biraz daha düşüyor bu otomobilin. 4.7 saniyeye çıkıyor. Ama yine bu versiyonda yine güzel performanslı bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Öne çıkan detaylardan bir tanesi bu arada Stellantis'in iki farklı aslında modeline yer vermiş olduk. Başta Peugeot 3008'i söyledik. Peugeot 3008 ya da E3008 Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk modeldi. Hani bunu da böyle belirtmiş olalım. Bravo. Bu Dodge Charger ise STLA Large yani daha büyük platformu kullanan ilk model olarak karşımıza çıkıyor. Yani ikisi de böyle ilkleri teşkil ediyor.
Yeni ama, nesil plat, evet yeni nesil bantlardan çıkmış olacak, tamam.
Evet, yeni nesil platform üzerine yükselen iki yeni model olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki burada ne var? 400 voltluk elektrik mimarisi hala devam ediyor. Keşke burada 800 volta geçiliş yapılsaydı en azından şarj hızı konusunda, performans konusunda daha iyi değerler yakalanabilirdi diye düşünüyorum. Ama 400 voltluk elektrik mimarisi ve az önce neden ağır olduğunu söylemiştim. 100 kilowattlık yani 100.5 kilowatt saat kapasiteye sahip büyük bir batarya ile donatılmış. Bu performansın işte hani birazdan söyleyeceğim menzillerle elde edilebilmesi için, harmanlanması için böyle büyük bir batarya kullanılmış. Menzil tarafında RT versiyonun Amerika'daki EPA ölçümlerine göre, bu arada bizdeki WLTP olan değil. EPA bu arada daha düşük menziller, değerler daha düşük oluyor. Gerçeğe biraz daha yakın oluyor. EPA ölçümlerine göre 510 kilometreye kadar bir menzil sunuyor bize. Daha performanslı olan Skatepack ise 418 kilometreye kadar bir sürüş menzili sunuyor. Şarj tarafında 183 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğimiz mevcut. Bu da %20'den %80'e yaklaşık 27 dakika civarında bir dolum sağlıyor.
Yani ağzına sağlık. Fırtına gibi anlattın. Yani ben de tabii bir taraftan bakıyorum. Fotoğraflara bakıyordum seni dinlerken de. Yani tasarımda bir şey dikkatimi çekti. Biraz ilginç geldi. Şimdi hemen göstermeye çalışacağım. Şöyle şuradan bir bulabilirsem eğer. Bu arada tabii içinde demin tam gösteremedik ama şimdi onu görüyoruz. Ferah bir otomobil tasarlamışlar tabii ki. Daytona'da tabii sevilen bir modeldi. Şöyle bir geçtim. Şimdi burada önden baktığımda şöyle ekrandan da evet gösterebiliyorum. Sanki burası kapalı. Hani böyle full bir şey gibi düşündüm aslında demin ben. Yekpare arkası kapalı ama hani bir şey yok diye düşündüm. Sonra şuradan bak şurada göreceksin. Aslında orası açık. Yani tabii aerodinamik için yapmışlar. Çünkü çok sert olacaktı. Düz olacaktı önü öbür türlü. Böyle yapınca oradan aslında havayı alıp arkadan atıyor. Şey açısından bakınca çok akıllıca. Sanki bu full tampon tabii bu durumda. Yani bir renk farkı da sanki ufaktan var mı bilemiyorum ama burada ben demin başka bir karede sanki bir renk farkı var gibi de hissettim. Şurada mıydı? Galiba buradaydı. Hatta bir karşıdan görünen fotoğraftı mesela. Şurada da hakeza bir şey. Çünkü burası aslında şu an plastik. Ön tarafı tamam plastik olacak. Doğal olarak tampon aslında. Şu üst kısım da tampon. Yani kaput diye baktığımız yer de tampon. Sarıda peki o kadar hissedilmiyor gibi. Arkadan görüntüsü tatlı. Fakat bu şey bana çok garip geldi. Ya. Yukarıdan bakınca sanki oradan ipi bağlayacaksın, çekeceksin. Arabayı da oradan çekmek istersen çekersin gibi geldi. Şöyle bir göstereceğim. Baksana abi şuraya. Ya. Çok garip yani şu Hani arabanın arkasındaki spoiler'ı al öne koy. Öyle bir şeymiş gibi görünüyor. Ön spoiler yapmış adam tampondan.
Evet.
Ben ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Yani şuradan baktığında da görünüyor. Arabanın önünde bunu görmek garip hissettirdi bana.
Aslında böyle tasarımlar var. Bu şekilde ön kaputta işte hava kanallarının geçişini sağlanması için farklı tamam. modeller de var. Şu an isim olarak aklıma gelmiyor ama bu tasarımı görüyoruz. İşte dediğin gibi aslında biraz da kasanın, tasarımın aerodinamik olması için. Çünkü elektrikli otomobillerde biliyorsun aerodinamik çok önemli.
Tabii.
Yani en ufak bir ayrıntıya bile dikkat ediyorlar ki en ufak klasik ayrıntılardan bir tanesi ne? Kapı kollarının hem zemin olması, hani çıkıntı olmaması evet. ki hava sürtünmesinin azaltılması gibi ufak detaylara önem veriyorlar
Doğru.
burada.
Doğru,
bunda da evet. aynı şekilde.
Yani tabii şey var böyle var ama yani bu mesela direkt olarak böyle çok garip geldi. Nedense çok garip geldi. Yoksa dediğim var yani birçok araçta o hava kanalları var.
Evet.
Tabii motoru soğutmak için falan. Buradaki başka amaçla olsa da enteresan olmuş. Ama şöyle bakınca yani tekrar önceki görüntüye döneyim. Önden bakınca da böyle bu sefer de hani o Dodge'un işte o görüntüsüne korumuş. O da güzel. Yani çünkü böyle baktığında dümdüz rüzgarı olduğu gibi çarpan, sırtlayan bir görüntüsü olacaktı. O yüzden enteresan olmuş. Hem iyi bulmuşlar ama diğer türlü bakınca da ya bu neyin nesi dedirtti bana. İlginç oldu diyorum. Evet. Hemen bir sonraki
ya
habere.
Şunu yapmak evet. istemişler muhtemelen. Hani biz bu muscle car algısını tasarımda koruyalım. Ön taraftan evet. baktığında heybetli, güçlü bir görünüm olsun ama aynı zamanda bir yandan da bu hava akışını bir şekilde hani iyi yönlendirelim ki menzile de etkisi olsun gibi bir yorumda bulunmuş
olabilir. Evet evet öyle görünüyor. Peki sıradaki haberimiz Euro NCAP ile ilgili. Ben gerçekten araç alırken baktığım ettiğim çok önemsediğim konulardan bir tanesi. NCAP'te kaç puan almış diye. O yüzden NCAP'teki haberi de merak ediyorum. Ne oldu? NCAP'te bir yenilik mi var? Güncelleme mi var? Neyin nesidir?
Aslında bir yenilik yok. Bir güncelleme yok. Ama Euro NCAP'in bir tavsiyesi var en azından otomotiv üreticilerine. O da fiziksel tuşların artık geri dönmesini istiyor Euro NCAP yetkilileri. Neden böyle bir şey istiyorlar? Bunu aslında seninle her bölüm konuşuyoruz. Çünkü yeni otomobillerde birçoğunda artık fonksiyonlar böyle ekranlar büyüyor. Özellikle ortadaki multimedya, dokunmatik multimedya ekranları artık yeni otomobillerde çok büyük. Bu tabii ki tercih meselesi tamamen. İnsanlar bunu tercih ediyor ki markalar buna yönlenmeye başlıyor ama bir yandan da sürüş esnasında güvenlik tehlikesi oluşturuyor. Bu neden? Çünkü bir mekanik tuşa, fiziksel demeyelim de mekanik diyelim, bir mekanik düğmeye dokunarak onu hissederek kontrol etmek başka. Sürüş esnasında yola dikkat ederken bahsediyorum tabii ki bundan. Ama bir dokunmatik ekranda nereye bastığını, çünkü her yerdeki dokunmatik algısı aynı. Yani ekranın sağına da dokunsan aynı hissiyatı elde ediyorsun, soluna da dokunsan aynı hissiyatı elde ediyorsun. Bir yerde o fonksiyonu yerine getirebilmek için kısa da olsa o ekrana bakmak zorunda kalıyorsun.
Evet.
Bu nedenle bu da sürüş esnasında belli bir güvenlik açığı oluşturuyor. Belli bir güvenlik riski oluşturuyor aslında. Euro NCAP'in tavsiyesi de ki ben her zaman söylüyorum zaten en azından çok sık kullandığımız klima kontrollerinde bu dokunmatik ekrana taşınmasın. Onun altında mekanik düğmeler olsun ki en azından sıkça kullandığımız o kontrollerde bari böyle ekrana bakmadan yola dikkatimizi vererek bu ayarlamaları yapalım diye. Birçok modelde aslında bu var ama bazılarında işte yeni yeni tamamen böyle ekranlara doğru evriliyor. O yüzden Euro NCAP böyle bir tavsiyede bulunmuş. Hatta bununla ilgili araştırmalara değinilmiş bu ekranlara tamamen dokunmatik hissiyata geçiş yapılmasının güvenlik riski oluşturduğuna, bu riski arttırdığına dair araştırmalara da vurgu yapılmış. Bunu net bir şekilde ortaya koymuşlar. Böyle bir tavsiyede bulunulmuş. Ben de buna değinmek istedim. Çünkü hani benim fikrim de bu yönde. Her bölümde zaten incelemelerde biz seninle beraber evet. konuşuyoruz. Ben her zaman söylüyorum fikrimi bu konuda. Tabii ki benim fikrim farklı olabilir, başkalarının farklı olabilir. Bu net bir şekilde ama senin de fikrin
evet.
böyle diye düşünüyorum.
Ya tabii aynı ya tamamen aynı. Ben ya hatta yani klima bile yani klima tuşunun bile ki zaten konuştuk. Ses açma tuşu, klima tuşu. Bunlar gerçekten ne kadar dijitalize olursa hani öyle diyelim ekrana gömülürse Birincisi o ekranda ona ulaşmak, ondaki işte geri dönüşü, hani bu telefonlarda var ya haptic feedback dediğimiz, yani dokunmatik, dokunsal geri bildirim dedikleri. Yani işte bastın, biliyorsun mesela iPhone'larda uzun süredir, çok uzun, o eskiden home tuşu vardı, yani ev tuşu basıyordun işte geri geliyordun, bir şey yapıyordun falan. O tuşu sonradan Apple şey yaptı, cama çevirdi, yani bir cam haline geldi. Bu düğme değildi o.
Evet.
Basıyorsun, normalde telefon kapalıyken, enerjisi yokken falan o cam basılmıyor yani, çünkü bastığını zannettiğim bir mekanizma yapmışlardı ona. Yani basıyorsun gibi hissediyor. Bir geri bildirim veriyor. Yani orada tuş varmış zannediyorsun. Halbuki yoktu. Bunu işte tabii insanlar ya pili bitince anlıyor ya da pili bittiği için basmana izin vermiyor zannediyor, ama halbuki sen hep cama basıyorsun ama sana onu böyle hissettiriyor. Neden Apple bunu böyle yaptı? Çünkü o kullanıcı bundan hoşnut. Yani onu bastığı zaman o geri bildirimi almak istiyor. Bir tuşa bastığında bir işte ya tık tık ya bir ses duyuyorsun, bir şey yapıyorsun. Ama burada hem araba kullanırken işte her seferinde tutup, yani gideceksin de menüye gir, oraya bir şey yap, şunu bir şey yap gibi, o dinamik menüler içerisinde nerede olduğunu tam göremiyorsun ve işte diğerinde olduğu gibi köşesi yok, yani böyle bir basasın. Mesela burada da zaten göstermişler, ikinci ekranda dörtlü tuşunu mesela gösteriyor. Şimdi sen buna zaten parmağın senin bunu bir şekilde o dörtlüyü hissedersin, yani dörtlü tuşunu hissedeceğin bir şey, flaşörü hissedeceğin, çünkü kenarları var. Ama ekran da öyle değil ki, ekran dümdüz bir ekran. Yani neye basıyorsun bakalım? Yani acaba farları mı açıyorsun? Öyle yok tabii de, far yok.
Mekanik
ama
hani olduğunda el yordamıyla buluyorsun bir şekilde tabii, araca alıştığında. Ama dokunmatik evet, ekranda öyle olmuyor.
Yani sesi açacağım diyorsun. Ya zaten olmuyor bu yani. Hani normalde ekranlarda da olmuyor. Niye hala telefonlarımızda ses açma kapama tuşu var? Yoksa bu olmuyor mu yani? İçeriden ben bunu açamıyorum, açıyorum ama... İşte o kolaylık hala bir şekilde aradığımız şeylerden bir tanesi. İşte ne oldu? Apple yine mesela, yine Apple'dan örnek vereceğim ama önümde diye söylüyorum. Bu ses tuşu vardı. Açma kapatma, sesi açma kapatma. Yükseltme evet, değil de. Onu da mesela en son artık gene değiştirdi. Dedi ki ya bu artık bir tuş bu gene. Gene tuş. Yani ama şey değil. Değiştirebiliyorsun yani. Ses açmayı kapatmayı değil de, yani sesi tamamen kısma değil. Ama başka amaçlarla da bunu kullan falan yaptı. Ama fiziksel doğru, bu araç içerisinde sen hep söylüyorsun. Ben de hep sana katılıyorum. Ve ben de mesela sevmediğim şeylerden bir tanesi bu işlerin tamamen dijitalize olması ki. Yani sesi kısmak istiyorsun. Hadi git bul bakalım nerede o ses kısma tuşu, ki o da bile tuşla bile var. Onun analog olanını yani işte ona ne diyorduk? İnadına şimdi gelmez. Analog olanı derken şu... Böyle çevirdiğin ettiğin ya. O gene onu arıyorum yani. O en kolayı o çünkü. Evet. Sesi açtım, sesi kapattım abi. Hani bir de bastım, attırdım, bastım, kapat. Bırak bizi bununla. Cem Yılmaz'ın şey gibi geldi. Hani var ya, cam açıyordu. Ben de bastım. Evet. Şimdi aklıma o geldi. Geçiyorum. Ve bu sefer bakalım son haberimiz de enteresan bir haberimiz. Yani ilginç bir sürpriz var gibi burada. Şöyle bir göstereyim ben seyircilerimize. Sana da o sırada sözümüzü vermiş olalım. Bu neyin nesi? Skoda'nın bu haberi ne?
Aslında bu biz bu programa hazırlık yaparken çok taze bir haber olarak geldi. Ben de yer vermek istedim. Neden? Çünkü ön tasarım olarak, böyle silüet olarak görünse de beni cezbeden çizgilere sahip olduğu için açıkçası beni heyecanlandırdı, en azından Skoda tarafında. O yüzden bundan kısaca bir bahsetmek istedim. Çok fazla detay belli değil ama baktığımız zaman tabii ki bu nedir? Önce onu söyleyelim. Şimdi Skoda yeni bir elektrikli kompakt SUV tanıtacak. Bu yıl içerisinde, 2024 yılı sonuna doğru belki de, ama şimdi 15 Mart'ta yapılacak olan basın konferansında, yıllık basın konferansında bunun bir tasarım konseptiyle ön gösterimini yapacaklar. Bu tasarım konseptinin de şu anda böyle önden silüet olarak görünen bir ipucu videosunu, kısa bir video şeklinde paylaşmışlar. Benim burada tasarım dili dikkatimi çekti açıkçası. Çünkü günümüz Skoda modellerinden oldukça farklı bir tasarım dili söz konusu burada. Ön tarafa baktığımızda işte ne görüyoruz? Zaten yüksekliğinden net bir şekilde bunun bir SUV olduğunu anlıyoruz. Bu oldukça net bir şekilde karşımıza çıkıyor ama ön tarafta o boydan boya uzanan farklı ışık oyunlarından oluşan ışık imzası benim çok dikkatimi çekti burada açıkçası. Ve tabii ki ne görüyoruz hemen üstünde? Aydınlatılmış Skoda yazısı görüyoruz. Yani burada herhangi bir Skoda logosu yok, yazı mevcut. Tabii ki acaba üretim versiyonunda da böyle mi olacak diye düşünüyorum ama muhtemelen yan aynaların da geleneksel olmasından bunun üretime çok uzak bir konsept olmadığını düşünebiliriz. Üretime çok yakın olduğunu düşünürsek eğer bu şekilde karşımıza çıkarsa ki bu da demek oluyor ki artık Skoda bu modelle birlikte gelecek elektrikli araçlarında da bu tasarım dilini kullanacağı anlamına geliyor. İlginç bir tasarım söz konusu burada ki ön kaput da zaten bayağı güçlü bir güçlü çizgilere sahip. Hani ortada böyle güçlü bir hava yaratan bir oluk, bir şişirme tarafına yer verilmiş. Bu da güzel bir görüntü oluşturmuş. Bununla ilgili net şeyler yok ama mesela ismi belli değil ama Elroq, yanlış hatırlamıyorsam Skoda Elroq olarak adlandırılacağı söyleniyor. Aslında bunun haberleri daha geçen yıl falan gelmişti ama herhangi bir tasarım noktasında bir detay görmemiştik. Ve bu modelin biliyorsun Skoda'nın mevcut kompakt modellerinden Karoq var. Skoda Karoq'un gelecekte %100 elektrikli muadili olacağı söyleniyor. Onunla benzer ölçülere sahip, onunla benzer şekilde segmentte yer alan muadili olacağı söyleniyor. Ama detaylar işte biraz daha 15 Mart'ta yavaş yavaş şekillenecek. Şu an çok fazla detay yok bu konuda. Ama ben evet, yine de bu bölümde tasarımını, böyle en azından silüetini göstermek istedim.
İyi yaptın. Bence doğru. Heyecan verici görünüyor. Onlar da zaten şöyle demişler bunu söyle. Bu size göstereceğimizin tamamı bu. Takipte kalın demiş. Yani daha fazla bir şey de göstermeyeceklerini de söylemişler. O yüzden evet. Hani o yüzden bekleyeceğiz. Bu sürprizi yapmışlar. Bakalım ne olacak, nereye gidecek diyorum. Ve bu haftayı da böylece tamamlamış oluyoruz. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Her hafta olduğu gibi yine hakikaten dolu dolu anlattın. Dolu dolu bilgilendirdin bizi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben keyif alıyorum seni dinlerken. Seyircilerimizin de keyif aldığını işte izlenmelerden, tepkilerden, yorumlardan anlıyoruz. O yüzden bir kere daha teşekkür edip sözü sana bırakıyorum ve herkese iyi haftalar diliyorum.
Evet, ben de her zaman olduğu gibi senin başta söylediklerini tekrar edeyim. Lütfen videolarımızı izliyorsanız, takip ediyorsanız ve beğeniyorsanız öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak sonrasında videomuzu beğenerek ve emoji de olsa yorum yaparak bizlere desteğinizi esirgemeyin lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.